Ayrım 8.
Dahası küçük orospunun odasına dinlendikten sonra düpedüz iyileşmişti. Koca karının ilacını yutunca iyice dirilmişti. Abinin getirdiği ilacı içmemeliydi. Abi ile Naşo o sırada odaya girdiler. Huçları toplayıp bir çula sardılar. Sundurmaya yöneldiler. Arkalarından yürümeye çabaladı. Avluya ayak basar basmaz bulantı baskın çıktı. Kustu. Eliyle ağzını kapayacak ya da yüzünü örtecek hali bile kalmamıştı. Kustu, kustu. Sonunda kanla karışık süt gibi bir sıvı aktı ağzından. Henüz iyileşmemiş yaralarına ter doldu. Bakışları bulanıklaştı. Bedeni büyük bir hızla arınıyordu. Öleceğini sandı bir an. Bacaklarının direnci, duyularının keskinliği yitip gitti. Sendeledi. Düşerken arkasından uzun boylu haydudun haykırdığını duydu. ''Yakala Naşo, ölüyor.'' Üçüncü günün sabahı daha ölmemişti. Bilincini yitirmiş bile sayılmazdı. Avluda yıkıldığı andan sonra hep kendindeydi. Ama öyle güçsüzdü ki iki haydut kollarından tutup onu kaldırmak zorunda kalmışlar, yarı taşıyarak, yarı sürükleyerek sundurmaya götürmüşlerdi. Orada abiyle haydutlar atlarla merkebi yüklerlerken o çuvalların üstüne yığılıp kalmıştı. Üstlerine uzandığı çuvallar kadar cansızdı. Ne isteseler yapabilirlerdi ona. Olanları duymuş, görmüş, gel gelelim yeknememişti bir türlü. Abiyi karşı koyuyordu. Bu halde gidemez, ölür mutlaka. Kes sesini. O olmadan ne kulübeyi bulabilirsiniz ne de güney geçidini. Öte yandan onu yanınıza götürmeye kalkışırsanız mutlaka ölür. Sonuç değişmez. Sundurmada kalın birkaç gün. Kimsenin haberi olmaz. Şunun sırtını dürtüver Naşo. Abi ondan sonra karşı koymaya yeltenmemişti. O da tıpkı haydutlar gibi, hiç değilse uzun boylusu gibi, Cabrero'nun mutlaka iyileşeceğine körü körüne inanmaya başlamıştı. Ayağa kalkması, dağlarda onlara yol göstermesi kaçınılmaz bir olguymuş gibi davranmışlardı. Bayılması beklenmedik üzücü bir olaydı. Yine de ana çizgileri belirlenmiş bir tasarının ufacık bir çıkıntısıydı. Kendileri bile dışına çıkamazlardı bu tasarının. İkinci bir sedye çakıp onu içine yatırmışlar, tan ağarmadan 3 saat önce yola koyulmuşlardı. Sedyeleri atlar çekiyordu, abi ise merkebin yanında yürüyordu. Sedye sarsılıyor, iki yana sallanıyor, ileri geri fırlıyordu. Çünkü eğerin kolanı iyi sıkılmamıştı. Her çukurda, her çıkıntıda, her kayada dengesi bozuluyordu. Hele bayırlardan inerken sedye, atın sağrısına öyle sert vuruyordu ki, hayvan tökezliyor, kayıyor, alışık olmadığı bu zorlamadan sıyrılmaya çalışıyordu. Uzun boylu haydudun onu zapt edinceye kadar canı çıkıyordu. Yine de kötü bir yolculuk değildi. Kumun derin olduğu bölgelerde sedyenin hafif hafif sallanışı ninni gibi gelmişti. Biraz kestirmişti. Derin bir uykuya dalmak istiyordu. Kafası ve bedeni uyku isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Ama uzun boylu haydut sık sık sesleniyordu. ''Hey Cabrero, nereye gidiyoruz şimdi? Hangi yöne?'' Yüzüstü yatmasına karşın göğe bakabiliyordu Cabrero. Solan yıldızları gözleyebiliyor, iki yanlarında yükselen, yükseltileri gittikçe artan dağların karanlık kütlesindeki her belirgin ayrıntıyı ayırt edebiliyordu. Yönünü buluyordu böylelikle. Yıldızların saçtığı ışık soluktu gerçi, yine de gerilerde cesedi taşıyan sedeyi sürükleyen Naşo'yu, merkeple gelen abini seçebilmişti. Ölü karısının da o anda kendisiyle aynı sarsıntılara uyduğunu, yalnız bu sallanışları duymadığını, aslında hiçbir şey duymadığını düşündü. Artık ağırlığı ve oyulumu hesaplanabilen bir yüktü o. Bir tasarıydı. İstendiğinde bir yana itilecek bir savaş hilesiyle. Dağlara geri dönüşün anlamını düşündü. Cesedi aşk ve acı içinde indirmişti dağlardan. Bir mezara gömüp aşka da acıya da son vermeyi dilemişti. Ama boşunaydı çabası. O zaman yenildiğini anlamış, kaçmıştı. Şimdi de bütün tökezleyişlerinin, düşüşlerinin izlerini taşıyan, umudunun ve çaresizliğinin yığıntısı olan bu çölde birlikte yol alıyorlardı. Onun üstünde çalınmış altın bir atı vardı. Kendisi ise en az onun kadar cansız bir yığındı. Ne karısı ona aitti artık, ne de o kendisine söz geçirebiliyordu. Yenilmişti. Beş para etmezdi. Yine de pişmanlık duymuyordu bunlardan. Başına gelen bir olaydı işte. Kendisiyle baştan beri değersizdi. Şimdi açığa çıkmıştı hepsi. Pişmanlığın yararı dokunmazdı. Sabahın yeni ışığı dağların kayalık setlerine boşalıyor, çölü aydınlığa boğuyordu. Dağların ilk tepelerine varmışlardı. Eğrinin üstüne yılmış uyuklayan Naşo'yu, merkebi gütmekten vazgeçip hayvanın iki yanındaki heybelere abanan abini, onların gerisinde ise kahverengi çölde yüzen, dağların koyana, denize uzatılmış bir kol hızıyla giriveren kasaba gözleyebiliyordu. Evlerin çoğunluğunun pasta teneke çatıları, kerpiç duvarları, çölün donuk kahverengileriyle, kızıllarıyla uyum halindeydi. Ne var ki kireç badanalı duvarlarıyla çarşı, hükümet binası, okul, bazı evlerin pembe, sarı ve yeşil cepheleri, içki evleri, mağazalar, Bu taze ve yeni ışıkta katışıksız bir renkten oluşan dörtgenlere, karelere dönüşmüşlerdi. Anlamını kavramak zorunda kaldığı ama bir türlü kavrayamadığı çetrefil bir görüntüler. Kilisenin çifte kulesi bu uzaklıkta bile beyazlığıyla kasabanın üstünde yükseliyordu. Küçük altın kubbeler göz kırpıyordu gün ışığına. Çanların sesi bu incecik, güzel koku havayı aşıp onlara erişene kadar hafifliyor, tatlı bir ezgi gibi duyuluyordu. Çocukken çanlar çaldığında ya da baba evinde işe gitme saatlerinde duyduğu sert şıngırtılar silinmişti sanki. Kasabaya bu yamaçlardan kaç kere bakmıştı. Tan ağrırken akşamüstü. Ama onu hiçbir zaman incecik, güzel, kırılabilir, değerli bir şey diye görmemişti. Hastayım da ondan diye düşündü. Gözlerim bile hasta. Şu gördüğüm önemsiz, küçük bir kasabadan başka nedir ki? Bütün yaşamım boyunca gördüğüm o çirkin, kahrolası sokaklardan başka ne ki? Gözlerim doğruyu söylemiyor bana. Çünkü hastalık onlara da bulaştı. Yine de bu açıklamaya güveni yoktu. Hala bitkindi ama geçiyordu bitkinliği. Bulantıyla sıtmayı atlatmıştı. Bedenini de duymuyordu. Bir uyuyabilse iyileşecekti. Demek hasta olan gözleri değildi. Işık arttı. Serin toprağın yüzeyinde kalan azıcık nemi de emip bitirdi. Uzaktaki kasaba pırıl pırıl yandı ışıkta. Daha önce orada olmadı. Bundan sonra da hiç olmayacağı için diye düşündü. Yalnızca şu anda var olduğundan ötürü böyle ışıl ışıl kasaba. Bir dağ, bir çöl, bir okyanus, bir yosun, bir ağaç ya da bir hayvan olmadığı için, insan elinden çıktığı için. Bu yüzden değerli ve belki bu yüzden güzel. İyi yürekli, temiz, katışıksız havayı diğerlerine çekti. Sonra usulca koyuverdi. Hiç değilse şimdi anladım bunu. İlk durağa tırmandıktan sonra yamaçtan inmeye başladılar. Çevrelerini yüksek dağlar almıştı. Kasaba görünürde yoktu. Biraz daha yukarıdaki ikinci bir bayırı çıkıp da yamacından inmeye başladıklarında çölü de göremez oldular. O hala geriye doğru yol alıyor, dağların kollarının yoldakileri nasıl sarmaladığını seyrediyordu. Dağlardaki kızıl erguvanlı setler, 300 metre derinlere inen zarp boğazların son bulduğu güne görmemiş, dar tabanlı, bıçak sivriliğinde taş kırıklarıyla dolu vadiler ve bu boğazların koyu mavi, kahverengi ya da kırmızı, kimi ağzına kadar dikenlerle, fundalıklarla dolu, kimi tepelerden yuvarlanıp gelen ev büyüklüğünde kırmızı kaya parçalarıyla tıkanmış, derin geçitleri, göğe karşı öfkeyle dikilen, dört yandan 45-50 metre aşağılara inen son granit kayalarla çevrelenmiş duraklar, hepsi yoğun bir sis kaplıydı. Boğazlardan ve geçitlerden yükselen sis, ufak tepeleri, ufacık bir tarladan fark olmayan korunmalı vadileri aşıp öfkeli, sarp doruklara, oradan da güneşe doğru ağıyordu. Daha da yükseklere tırmandılar. Küçümen dağların 2-3 sırasını aştılar. Artık dağların derinlere varmışlardı. Çöldekinden sertti burada hava. Cabrero daha güçlü hissediyordu kendini. Canı uyumak istediği halde başı düşmüyordu. Haydutlar da temiz havanın ve dağların saltıcı etkisini duymuşlardı. Nacho daha bir uyanık oturuyordu eğerdi. İki yandaki tepede gözlüyordu. Hangi yöne gideceklerini sorarken uzun boylu haydutun sesi daha neşeli çıkıyordu. Hey Cabrero, ne diyorsun şimdi? Nereye? Cabrero karşılık verirken sesindeki sevecenliğe kendisi de şaştı. Dağlardan etkilenmeyen tek kişi, merkebin yanında isteksiz adımlarla uyuşuk uyuşuk ilerleyen ve gittikçe daha geride kalan abiydi. Cabrero yine dağ sıralarına kaldırdı başını. Erkekleştiğinden bu yana hep buralarda yaşamıştı. Dağlardaki ıssızlık başkalarını öldürdüğü gibi öldürememiş onu. Tersine daha da dayanıklı kılmıştı. Dağların gücüydü bu. Kızılderilik kızı kendine kara olarak seçtiği yıllardan önce de dağların ıssızlığından korkusuz, sıkılmadan yaşamıştı. Dağlardayken düşüncelerine bir açıklık geliyordu. Oysa kasabaya her inişinde tedirginleşiyor, sessizleşiyordu. Dağların kendilerine özgü yasalarından çoğunu öğrenmişti. O derin gizlerinden bir bölüğünü bile. Günün her saatinde, her mevsimde, her çeşit havada gözlemişti onları. Hiç de güzel görünmemişlerdi gözüne. Şimdi de güzel gelmiyorlardı ama aralarına döndüğü için mutluydu. Dağ sıralarının 100 metre kadar altındaki fundalıkta bir kıpırtı vardı. Derken dikenlerin arasından 3 antilop fırladı. Fundalığı yiyip bitirdiler. 2 antilop daha sökün etti. 5 olmuşlardı şimdi. Daha mart doysa. Demek bu yıl antilop bol olacaktı. Hayvanları izleyebilmek amacıyla boynunu uzattı. Ama onlar gözden uzaklaşmışlardı bile. Yeniden sedyesine uzandı. Soldaki, sağdaki dağ sıralarından sisin kalktığını gördü. Güneş, buçrak, delik deşik tepelerin üstünde yükseldikçe bulutsuz göğün mavisi daha da açılıyor, parlıyordu. Alçak tepelerin son zincirinde açtılar güçlükle. İlk yüksek dağın tabanına inmek üzerelerken uzun boylu haydut durmalarını söyledi. Atlar soluklanabileceklerdi böylelikle. Merkep de arayı kapatabilecekti. Atından indi, çula sarılı matarayı çıkardı, tıpasını söktü, büyük bir yudum aldı. Sonra sedyeye doğru yürüdü, matarayı Cabrero'ya uzattı. Cabrero ağır ağır içti. Uzun boylu haydut şapkasını eline aldı. Dazlak başını şapkayla şöyle bir süpürdü. Kafa satısından yer yer kemikler fırlıyordu. Tepesi beyazdı. Tırtıllara özgü sağlıksız bir beyazlık, dar vadilerde pamuklara dadanan aklık hastalığı türünden bir aklık. Senin dağların bunlar dedi. Güzel dağlarınız var oralarda. Domuz sırtı canım tepeler. Kimseye kulak asma sen aldırma. Bu dağlar bizi öldürür mü dersin Cabrero? Cabrero matarayı geri verdi. Şapkasının siperliğini iyice gözlerinin üstüne çekti. Abinin eski bir şapkasıydı. Siyahtı. Kenarı çok genişti. Abinin şimdi giydiği şapkanın tıpkısıydı. Bir boy küçüktü. Ben ölmedim işte dedi. Uzun boylu haydut kahkahayı bastı. Matarayı attan inen arkadaşına uzattı. Sen ne dersin Naşo? Naşo suyu içerken alçak sesli bir şeyler konuştular aralarında. Uzun boylu haydut parmağıyla geride bıraktıkları tepeleri gösterdi. Sonra önlerinde yükselen ulu dağları. Abi aksayarak yaklaştı yanlarına. Uzun boylu haydut matarayı Naşo'ya bırakıp yürüdü. Azın başa döndü. Hayvanın ağzına okladı. Kolanlarını gözden geçirdi. Sonra sırtını ata, atın üstündeki sediye dönerek taşların üstüne işedi. Miden nasıl Cabrero? İyi. Ya omzun? Yerinde duruyor işte. Yine güldü haydut. İşemesi bitince keyifle içini çekti. Sediye yürüdü. Pantolonunun düğmelerini ilikliyordu bu arada. İşemek ister miydin diye sordu. Daha değil. Sabah oldu ama sabahleyin bol bol işemek gerekir. Şu anda işeyemem. Sırtın nasıl? Fena değil. Bakayım. Cabrero'nun gömleğini sıyırdı. Çizikleri, yaraları dikkatle inceledi. İnceleme bitince onun yanağına bir fiske vurdu sevgiyle. Yaşa be Cabrero dedi. Sen de dağların kadar dayanıklısın. Naşo'ya seslendi. Abi olacak şu rezile de söyle su içsin. Sıçsın. Ne hacet varsa görsün. Hem uzaklaşmasın yanımızdan. Galiba dağlar onun işini bitirecek yakında. Atına atladı. Sola mı dönüyoruz Cabrero? Sola. Geçten yukarı doğru. Haydi öyleyse. Öğleye kadar at üstünde yol aldılar. Bir ara durdular. Geniş bir çıkıntının gölgesinde mola verdiler. Cabrero'nun çizdiği yol sayesinde ana girişin 12 kilometre kadar güneydoğusundan girmişlerdi dağları. Buradan kulübeye tırmanmak daha zor gerçi. Bir kere geçidin duvarları çok dikti. Bayırlar, tepeler ötekilerden daha yüksekti. Toprak engebeliydi ayrıca. Yalnız yol daha kısaydı. Kasabaya indiğinde yanında tabuta omuz verecek biri olsa kendisi de bu yolu seçerdi. Çapraşıktı ama aşılmaz değildi. Önceleri sık sık geçmişti buradan. Özellikle madenciler köydeki limanlara bir an önce varabilmek için bu sarp bayırları aşmayı yeğlemişlerdi. Çünkü çölden giden yol Sierra'ların eteklerinden dolanıyor, 700 kilometre daha uzun sürüyordu. Şimdi çoğu kişi kullanmıyordu bu yolu. Kimseyle karşılaşmazlardı kolay kolay. Haydutları birilerine görünmeden kulübeye götürebilirse belki ağabeyini orada bırakmalarını sağlayabilirdi. Sonra Sierra'ların yarısını güneye yani denize varan yolu onlarla birlikte aşardı. O kadar uzağa hiç gitmemişti. Aslında orada bir yol olup olmadığını da bilmiyordu. Hem eskiden var mıydı acaba? Yine de biliyormuş gibi davranabilir, onları kandırabilirdi. Dağlar değişmez nasılsa. Nereye uzanırlarsa uzansınlar, aynı olurlardı. Üstelik yıldızlara, güneşe, ağaçların, otların eğimine bakarak, dahası dağın duruşundan yön saptamayı öğrenmişti. Mola verdikleri yerde kahve pişirdiler, koca bir tencere etli fasulyeyi ısıtıp taze çörekle yediler. Sediyeden yardımsız inebilmişti, çıkıntının bulunduğu yüksekliğe de tırmanabilmişti. Şimdi etli fasulyeyi yiyor, kahve içiyordu, midesi alıyor yediklerini. Gücü bedenine dönüyordu. Hastalığı atlatmıştı. Evet, tavşan öldürmemişti onu. Yemek bitince uzun boylu haydutla Naşo, merkebe suyla yem verdiler. Kendi aralarında konuşuyor, ara sıra sarp duvarlara bir göz atıyorlardı. Sonra Naşo, atları tepeye sürdü, kayalardaki kara bir kovuğa götürdü. Orada vurdu onları. Cabrero ile ağabey battaniyelerini kayaya boylu boyunca serdiler. Haydutlar battaniyenin dış kısmına kıvrıldılar. İkindinin geç saatlerine kadar sürdü uyku. İlk geçidi tırmanmak güç olmadı. Cabrero ile abi önde sediye taşıyorlardı. Arkadan iki elinde iki tüfek, sırtında çifte körüklü bir huçla uzun boylu haydut geliyordu. En geride yükleri taşıyan merkeple Naşo vardı. Kayanın serin gölgesindeki uzun, derin uyku canlandırmıştı Cabrero'yu. Abi yine sediyenin baş tarafındaki sırıkları kavramasını söylemişti. Böylelikle tırmanma süresince asıl yük kendi sırtında olacaktı. Abiyi karşı koymamıştı. Hafta içinde ince deriden siyah Amerikan pabuçları giyerdi abi. Pabuçlarını hem sabah hem de öğleden sonra parlatırdı. Haydutlar kendileriyle birlikte gelmesi konusunda diretince çiftlik işlerini görürken giydiği ağır Amerikan pabuçlarını geçirmişti ayağın. Gel gelelim bu pabuçlar tırmanmaya hiç gelmiyordu. Ayakları şişmişti. Nasıl bağlamıştı şimdiden? Tırmanış sırasında öyle oflayıp pofluyordu ki Cabrero sık sık tabutu itiyor, abinin sırtına elini dayıyor, ağırlığı onun ayaklarını almaya çalışıyordu. Bayırın tepesine vardıklarında su içmek için durdular. Cabrero abinin pabuçlarını çıkardı. Üstlerini kesip sandalet haline getirdi. Abi İdins Amerikan malını böyle heba ettiğinden yakınıp duruyordu. Haydutlar da zaman yitirdikleri için söyleniyorlardı ama o işini bitirene kadar yerinden kıpırdamadı. Su toplayan şişlere serin su serpti. Sandaletleri abinin ayaklarına bağladı. Bayırın tepesi hörgüç biçimindeydi. 3 kilometre kadar yükseldikten sonra kaleyi andıran bir doruk'ta son buluyordu. Kirli boz, yekpare taşlardan oluşmuş kayalarla çevriliydi doruk. Yol, kayaların eteğinden dolaşıyordu. Cabrero'nun anımsadığına göre doruğun doğru yakasına varıyordu. Orada iki başka bayır, derinliği 300 metreyi bulan V biçiminde bir geçit oluşturuyorlardı. Sevimsiz tepeyi 100 metre aşağılarda bırakan iki tepe, bunun gibi hörgüç biçiminde değildi. Kızıl ve boz çakıllarla dolup taşmıyordu. Çorak, son bir kayanın birkaç metre arayla dizilmiş sivri dilimleri gibiydi. Önlerinde uzanan, bir kilometre süren, dar geçitlerle sık sık kesilen yolsa, uzaktan bir bıçağın kabzasını andırıyordu. Yine de geçitleri, yer yer aldanmış bitkilerle, kaktüslerle, diken yataklarıyla, daha sığ çukurları, rüzgarın oyduğu donuk kırmızı, donuk eflatun taşlarla tıkanmasına karşın aşılmaz gibi değildi. Asıl sorun, kale biçimindeki doruğu komşu tepelerden ayıran Sarp, Çorak Boğazı aşmaktı. Gerçi yol fena değildi ama dardı aklında kaldığına göre. Hele son kayanın yer yer kazıldığı noktalarda. Dönemeçler de çok sivriydi. Yüklenmemiş bir beygir bile güç kıvrılırdı. Boğazı aşmak bütün sabahı alabilirdi. Yine de değerdi bu çabaya. Bayırdan geçtikten sonra başka geçit yoktu önlerinde. Bir hörgüç daha, sonra kulübesinin bulunduğu korumalı vadiye hızlı, kolay bir iniş. Jandarmalarla karşılaştıklarında güneş, batıdaki dağların uçlarına varmıştı. Zar zor ilerleyen uzun gölgeler yamaçlara düşmüştü. Silahları saymazsak, karşılaştıkları iki jandarmanın askerleri andan yanları gömlekleriyle çizmeleriydi. Üstlerinde tüpelerini belirten hiçbir işaret yoktu. Yalnız biri, kısa boylu, burnu kırık olanı, soru sorarken öbürü onun birkaç metre gerisinde duruyordu. Elinde tüfek vardı. İki haydut devriyeleri 15-20 dakika uzaktan görmüş, hemen tabancalarını gömleklerin içine sokmuşlardı. Cabrero ile abine ağzını açmamalarını söylemişlerdi. Nasho arkalarına geçmişti hemen, erkebin yanında durmuştu. Uzun boylu haydut da öne çıkmış, sorulara karşılık veriyordu. Akrabalarının karısı ölmüştü. Cesedi dağların arkasındaki kasabaya gömeye götürüyorlardı hep birlikte. Uzun uzun anlattı olayı. Kasabaların değiş özelliklerini gözetiyordu konuşurken. Ortadan bölünen, bir daha birleşmeyen uzun, parça parça cümleler, anlam yitinceye kadar üst üste yığılan ufak ayrıntılar, yeri geldikçe araya sıkıştırılan atasözleriyle özdeyişler, uzun aralar, duraklamalar. Gözleri öylesine derinle darmıştı ki jandarma onu ara sıra dürtmek zorunda kalıyordu. Cesedi görmek istediklerinde kızmış gibi yaptı. Yine jandarma bir göz attı sedyeye. Antilop derisini şöyle bir kaldırıp baktı, kayışını sökmedi bile. Bu arada uzun boylu haydut bir kenara çekilmiş, bağırıp çağırıyor, ağız yakıyor, ölüye saygısızlık etmenin ne gibi belalara yol açabileceğini haykırıyor, zavallı kadıncağızı koruyan azizlerin bir olup şu dağları başlarına yıkacağını söylüyordu. Jandarma, merkebin üstündeki yükleri gözden geçirdi, en sonunda da uzun boylu haydutun taşıdığı hurcu. İşi bitince sordu. Neden silah taşıyorsunuz? Yiyeceğimizi sağlamak için yüzbaşım, avcıyız biz. Ne oluyorsunuz? Tanrı önünüze ne çıkarır saçmalap? Göster bana şu tüfekleri dedi jandarma. Bir süre silahları gözden geçirdi. Sürgüyü ağır ağır iterek merminin namluya girişini inceledi. Bunlar Amerikan yapısı dedi sonra. Eskidirler majeste. Amerikan tüfeği kullanma ruhsatın var mı senin? Ruhsat mı? Yasalar böyle buyuruyor. Tüfek sahibi olmak ruhsata mı bağlı? Amerikan tüfeği ise evet. Uzun boylu haydut köylüler gibi bağdaş kurdu. Bir tohum aldı ağzına çiğnedi yutu. Benim haberim yok bu yasadan dedi. Sen bilmesen bile yasa yasadır. Ben bile bilmiyorsam yasa gene yasadır. Peki ya ruhsatım yoksa? O zaman tüfeklere el koyarım. Uzun boylu yere dikti gözlerini. Bir avuç kum aldı avucuna. Parmaklarını açıp kumu yere boşalttı. Bu ruhsatı nereden alabilirim yüzbaşım? Ben düzenleyebilirim bir tane. Geçerli iyi bir ruhsat mı olacak bu? Elbette. Yani başkaları, söz gelimi sizin gibi bir yüzbaşı daha bilecek bunun geçerli bir ruhsat olduğunu, benden başka ruhsat istemeyecek. Değil mi Excellence? Ben devletimizin bir memuru olarak düzenleyeceğim ruhsatı. Devletimizin hangi köşesine gidersen git, geçerlidir bu belge. Yasalar gibi değil mi? Evet. Yani kimse bilmese bile geçerli bir ruhsattır her yerde. Hı. Yani sizin gibi bir yüzbaşı haşmetme bilmeyecek olsa bile gene geçerli sayılacak benim ruhsat. Evet. Uzun boylu haydut Nasho'ya, Cabrero'ya ve abine baktı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Peki fiyatı nedir bu ruhsatın? 200 peso. Her Amerikan yapısı silah başına 100 peso. Bu kadar pahalı demek. Yasa böyle. Şu ruhsatın bir parçasını alsam, tüfeğin de birazını kullansam olmaz mı? Söz gelimi nişangaha bakmam. İpçiyi de kullanmam söz. Yalnız kaldırdan ateş ederim. Ruhsat taksitle verilmez. Yasalar fiyatını böyle koymuş. Değişmez bu fiyat. Uzun boylu içini çekti. Arkadaşlarının yanına gidip onlara danışacakmış gibi yaptı. Oysa aslında Cabrero ile abine göz kırpmış, ağızlarını açmamalarını, yerlerinden kıpırdamamalarını çıtlatmıştı. Alıyoruz dedi Naşo'ya. Sonra askerin yanına gitti. Yalnız 175 pesaları olduğunu, bunun yüzünü gömme törenine harcayacaklarını söyledi. Acaba 75 pesoyu hemen verirse, gerisini sonradan almaya razı mıydılar? Jandarma tüfeklerden birini arkadaşının kucağına attı. Biz de tüfekleri el koyarız. Gömleğinin cebinden bir kağıt çıkarıp Haydut'a uzattı. Makbuz bu. Paranız çıkınca gider geri alırsınız tüfeklerinizi. Anladın mı? Bu kağıtla emanete başvurursun, verirsin parayı. Anladın değil mi? Uzun boylu kağıt alıp yine bağdaş kurdu. Açlıktan öleceğiz. Kaplan kediler yiyip bitirecekler bizi. Jandarma arkadaşına bir işaret çaktı. Hörgücün arasında kalan yoldan aşağı inmeye başladılar. Oturuşunu bozmadan 25 metre uzaktan ateş etti uzun boylu. İkisini de ense kökünden vurdular. Atışlar birbirini öylesine hızlı izlemişti ki tek ses duyuldu. Dağlarda da tek ses yankılandı. Uzun boylu yanlarına gittiğinde hala debelenip duruyorlardı. Kollarını açmışlardı çırpınırcasına ama bir daha ateş etmek gereğini duymadı. İki haydut cesetleri soydular güzelce. Tüfekleri, fişeklikleri, paraları, tütünleri aldılar. Sonra ayakların ucuyla bir vuruşta yamaçtan aşağı yuvarladılar jandarmaları. Cesetlerin taş parçalarına, yağlı tohum kümelerine çarpa çarpa aşağı inişlerini, bir çıkıntıyı aşıp yavan baklaların arası düşüşünü gözlediler. Askeri tüfeklerin sürgülerini çıkardılar, kundaklarını parçalayıp cesetlerin arkasından attılar aşağıya. Sürgüleri karşı yamaca fırlattılar. Tütünü, paraları ve iki fişekliği bölüştüler.